Ayrım 16.
Ama bu işi kıyametten ancak 7 yıl önce gerçekleştirebileceğini ve Ademoğullarının böylelikle akıbetlerini bilebileceklerini anlatmıştı. Yine celladın anlattıklarına bakılırsa, padişah onunla bir hayli oyalanıp vakit geçirmiş ama aynanın geleceği bir türlü göstermemesi nedeniyle bu eşyadan bıkmıştı. Cellat sonunda bana aynanın yıllar önce Girit Savaşı'nda bazı yararlılıklar gösteren bir paşaya hediye edildiğini, fakat bu paşanın önceki gün kellesi istendiğinden gidip onu bizzat katlettiğini anlattı. Adet gereği cellat adamın malına mülküne sahip olmuş ve bu mallar arasında kehanet aynası da onun eline geçmişti. Bunları önce celladın uydurduğu bir masal sandım. Aynayı alıp teşkilattaki odamın bir köşesine yerleştirdim. Aradan yıllar geçti ve hem aynayı hem de onun hikayesini unuttum. Fakat bundan tam 6 yıl önce gördüğüm olağanüstü bir şey bana onun bir kehanet aynası olduğunu hatırlattı. Söz konusu günün sabahı bir name beni uyandırmıştı. Çok garip, çok kasvetli bir müzikti bu ve odamdan bir yerden geliyordu. Çok korktuğum için pistoluma davrandım. Çevreyi araştırdığımda sesin yıllardır unuttuğum bu kehanet aynasından geldiğini fark ettim. Ona dokunur dokunmaz müzik kesildi. Bu tüylerimi ürpertmişti. Hemen ardından ayna üzerindeki kum taneleri gözlerimin önünde hareket etmeye başladıklarında aklımı kaçırdığımı sandım. Kumlar önce dikey ve sonra da yatay yönde hareket ettikten sonra şimdi gördüğüne benzer bir yazı meydana getirdiler. Hala hatırlıyorum, şöyle yazıyordu. Kıyametten 7 yıl önce büyük kentin kuzeyinde kırmızı bir bulut görünecek. Ne yapacağımı bilemiyordum. Aynayı ters çevirip sarstım. Ama kum tanelerinin ayna yüzeyine adeta yapıştıklarını ve yerlerinden oynamadıklarını görünce şaşkınlığım arttı. Önce bunu bir oyun sandım. Fakat böyle bir şeye imkan yoktu. Üstelik aynanın üstündeki camın yerinden çıkarıldığını gösteren bir işaret de mevcut değildi. Derhal Zülfiyar'ı çağırıp ondan Konstantiniyye'nin kuzeyinde olağan dışı bir durum olup olmadığını denetlemesini istedim. Ancak bunu yapmasına gerek kalmadı. Çünkü adamları ona Galata'nın arkasında, Tophane taraflarında çok yoğun bir kırmızı bulutun ortaya çıktığını çoktan haber vermişti. Yine anlattığına göre halk bunu veba belirtisi sayıp 3 gün içinde bu felaketin çıkacağına inanmaktaydı. Fakat aradan bir hafta geçtiği halde bekledikleri hastalık ortaya çıkmadı ve rahatladılar. Oysa ben hiç de rahat değildim. Her sabah uyanır uyanmaz koşup aynaya bakıyordum. Yazılar bir yıl boyunca değişmedi. Fakat bir sabah yine o uğursuz name ile uyandım. Ses geçen sefer olduğu gibi aynaya dokunur dokunmaz kesildi ve kum taneleri ayna yüzeyinde eskisi gibi hareket etmeye başladı. Kehanet aynasında bu kez şunlar yazılıydı. Kıyametten 6 yıl önce Nemçe ilinin veliahtı zehirlenerek katledilecek. Bu yazıları okuduktan sonra derhal Beç kentindeki casuslarımızla temas kurdum. 20 gün sonra aldığım habere göre 6 yaşındaki veliaht gerçekten de zehirlenerek ölmüştü. Cenaze töreninde bizzat hazır bulunan casuslarımın anlattığına göre kentte büyük bir yas vardı. Bu olaydan sonra aynanın gerçekten geleceği gösterdiğine ihtimal verdim ve ertesi yıl gördüklerimden sonra buna kesinlikle inandım. Çünkü bir sonraki yıl aynada kıyametten 5 yıl önce Anadolu'da isyan çıkacağı yazıyordu. Ondan sonraki kehanetler de doğru çıktı. Nemçeliler lehlerle yaptıkları bir savaşı kaybettiler ve büyük bir yangın Tebriz'i yok etti. Kehanetlerin hepsinin doğru çıkması elbette asıl kehanetin doğruluğunu destekliyordu. Evet, senin de anladığın gibi kıyamete çok az bir zaman kaldı. Aynada şimdi kıyametten bir yıl önce 7. Dolunay'da Mehdi'nin geleceği yazılı. Bir yıl sonra dünya yok olacak. Mehdi gelecek, Dabbetül Arz yerin altından çıkacak, günahkarlar cezalandırılacak, ekinler kuruyacak, gökleri ateş bulutları kaplayacak, denizler çekilecek, yüzen, yürüyen ve uçan her şey ölecek. Dünyadan geriye hiçbir şey kalmayacak. İşte sevgili delikanlı, Bu yüzden yaşadığın şu günlerin değerini bil. Konuştuklarımızı yalnızca sen ve ben biliyoruz. Belki hala sana bir oyun oynadığımı sanabilir ve söylediklerime inanmayabilirsin. Zaten inanmayacağını bildiğim için anlatıyorum sana bunları. Eğer her söylediğime inanan Zülfiyar gibi biri olsaydın, sana bunları kesinlikle söylemezdim. Bünyamin, söylediklerine inanmak son derece zor dedi. Fakat yine de, doğru olsun ya da olmasın, anlattıklarını sonuna kadar dinlemeye kararlıyım. Kehanet aynasının boşlukla ya da sonsuz hızla nasıl bir ilgisi var? Zaten bu soruyu bekliyor görünen Ebrehe. Öğrenmek istiyorsan benimle gel, sana bir şey göstereceğim dedi. Böylece kütüphaneye gittiklerinde büyük efendi kilitli bir dolabı açıp büyük boy bir kağıdı çıkararak delikanlıya verdi. Kağıtta devasa bir topaç planı vardı. Öyle ki yüksekliği 3 kulaç olan bu topaç barutun patlamasıyla harekete geçen bir çark sistemiyle döndürülebiliyordu. Bünyamin topacın içinde resmedilen insan şeklini görünce şaşırmıştı. Döndürülmeye hazır ve içinde insan olan bir topaç dedi. Ne kadar garip bir tasarı. Peki neye yarıyor? Ebrehe anlatmaya başladı. Sana garip gelen bu tasarı, kıyametin yakında geleceğini anlayan ve işlediği onca günahtan sonra kurtuluş için fazla bir umut taşımayan birinin tek kaçış yolu. Sözlerimin çok belirsiz olduğunu biliyorum. Ne var ki bunları şimdiye kadar kimseye anlatmadığım için uygun ifadeyi bulmakta zorlanıyorum. İstersen kıyametin kendisinden başlayalım. Kehanet aynasındakileri okuduktan sonra bu konudaki hemen hemen her kitabı elde ettim. Taberani'yi, Ebu Şeyh'i, Hafız İbni Hacer'i, İbni Merduveyh'i ve diğerlerini okudum. Güneşin batıdan doğacağını, savaşların ve hastalıkların çıkmasından sonra toprağın bütün hazineleri ve ağırlıkları kusacağını, dağlar ve çukurların kaybolmasıyla yeryüzünün dümdüz olacağını, Mehdi'nin gelip benim gibilerle savaşacağını ve büyük bir yalımın diğer günahkarlar gibi beni de mahşere, büyük toplantı yerine sürükleyeceğini öğrendim. Bu dünyada artık birkaç yıl sürem kaldığına ve bu sürenin sonunda günahlarımın cezasını ebedi ıstırapla çekeceğime böylece inandıktan sonra, belki de çılgınca gelecek ama bir kaçış yolu aradım. Kehanet aynası başka birinde, mesela hala padişahta olsaydı, o mutlaka tövbe ederdi. Ama ben etmedim. Çünkü kıyametten kurtulmak mümkündü. Hemen hemen bütün el kimyacıların peşinde olduğu sonsuz hayata kavuşmak da bütün bu şartlara rağmen mümkündü. Gördüğün topaç, beni büyük sondan kurtaracak bir aygıt. Sana bunun nasıl gerçekleşeceğini de anlatacağım. Böylece boşluğu neden elde etmeye çalıştığımı da öğreneceksin. Bilmek istediğin şeyi sana nihayet söylüyorum işte. Topaç, karşı harekete erişebilecek bir araçtır ve karşı hareketi gerçekleştirmek için de boşluk gerekir. Kafan iyice karıştı değil mi? Açıklayayım. Biz hareket etmenin karşıtının durma olduğuna inanırız. Oysa onun karşıtının karşı hareket olduğunu biliyorum. Bir örnek vereyim. Bir adam Ayasofya'dan saat 3'te yola çıkar, 3'ü çeyrek geçe Bayezid'e vardığında bir yan kesici onun para kesesini çarpar. 3.30'da Aksaray'a geldiğinde başı ağrımaya başlar ve nihayet saat 4'te Topkapısı'na ulaşır. Fakat saat 4'te zamanın geriye doğru aktığını farz edersen karşı hareketi tahayyül edebilirsin. Böyle bir durumda adamın saatinin akrebi bu kez 4'ten 3'e doğru hareket ederken adam da vaktiyle atmış olduğu her bir adımı bu kez geriye doğru alarak Topkapısı'ndan Ayasofya'ya doğru yine aynı şartlarda ama bu defa geri geri gitmeye başlar. Saati 3.30'u gösterdiğinde Aksaray'a varır ve başının ağrısı kesilir. Saat 3'ü çeyrek geçtiği sırada Bayezid'e geldiğinde yan kesici para kesesini onun kuşağına sokar ve nihayet saat 3'te Ayasofya'ya varır. Kısaca ilk hareket sırasında neler olduysa zamanın geriye aktığı ikinci hareket sırasında da bu kez tersine olmak üzere aynı şeyler olur. İşte bu ikinci harekete karşı hareket diyorum ve buna erişmek de zor olmasına rağmen imkansız değil. İstersen yine bir örnek vereyim. Ebrehe konuşmasını keserek eline bir kalem aldı ve bir kağıda 3 tane saat resmi çizerek Bünyamin'e uzattı. Kastettiğim şeyi bu şekillerle daha iyi anlayacaksın. İlk saat bir akrebin hareketini gösteriyor. Akrep A noktasından hareket ettikten 20 dakika sonra B noktasına ve yine buradan hareket ettikten 20 dakika sonra C noktasına varıyor. Öyle ki başladığı A'ya varması için tam 60 dakika geçmesi gerekiyor. Şimdi istersen akrebin hızının arttığını farz edelim. Bu kez döngüsünü 60 dakika yerine söz gelimi 6 dakikada tamamlar. Eğer hızı daha da artarsa, mesela tüfekten ateşlenen bir merminin hızına erişirse, onun aynı anda hem A'da hem B'de ve hem C'de olduğunu sanırız. Hatta bazı askerler nişan aldıkları düşmanlarının onlar tetiğe basar basmaz öldüklerini düşünürler. Oysa tetiğe basılmasıyla merminin bedene saplanması eş zamanlı değildir. Çünkü mermi sonsuz hızla gitmez. Ama istersen biz saatin akrebinin sonsuz hıza eriştiğini düşünelim. Aristoteles'in dediği gibi, bu hızla giden bir cisim herhangi bir mesafeyi sıfıra eşit bir zamanda alır. Öyleyse akrebin A'dan B'ye, B'den C'ye gitmesi ve tekrar A'ya dönmesi sıfıra eşit bir zamanda olur. İşte bundan dehşet verici bir sonuç çıkar. Akrep eğer sonsuz hıza ulaşırsa aynı anda hem A'da hem B'de hem de C'de olur. Az önce verdiğim ilk örneğe dönecek olursak, Ayasofya'dan yola çıkan adam eğer sonsuz hızda hareket edecek olsaydı aynı anda hem Ayasofya'da hem de Topkapısı'nda olacaktı. Ama biz yine saat üzerinde düşünmeye devam edelim. Eğer hareketi kırmızı olan bir şeyin yeşil olması yahut Ayasofya'da olan birinin artık Topkapısı'nda olması gibi herhangi bir durumda meydana gelen değişiklik olarak tanımlarsak çok daha korkunç sonuçlara erişebiliriz. Akrebi sonsuz hızla yol alan saatin durumunda bir değişiklik olup olmadığına bakalım. Acaba o hareket ediyor mu yoksa etmiyor mu? Akrep az önce A'daydı fakat yine A'da. Az önce B'deydi, yine B'de ve aynı şekilde C'de. Öyleyse durumunda herhangi bir değişiklik yok. Peki durumunda bir değişiklik olmayan bir şeyin hareket ettiği söylenebilir mi? Hayır. Öyleyse akrebi sonsuz hıza erişince bu saatin durduğu söylenebilir. Eğer onda hareket yoksa artık zaman da yoktur. Çünkü hareket olmadan zaman da olmaz. Şimdi üçüncü saate bakalım ve akrebin hızının daha da artıp sonsuz ötesine eriştiğini düşünelim. Sonsuz hız akrebi eş zamanlı olarak 3 farklı yerde birden var kılabiliyor ve saati durduruyordu. Daha yüksek hızsa durmaktan da öte bir şeyi karşı hareketi meydana getirir. Bu durumda saatin ibresi ters yönde dönmeye başlar ve benim ulaşmak istediğim karşı hareket meydana gelir. Böylece zaman tersine akmaya başlar. Evet sevgili delikanlı, böylece sonsuz ötesi bir hızla dönen topaçın içinde bulunan birinin zamanın gerisine yolculuk edebileceğini, bir süre sonra onun gibi bir günahkarı bekleyen büyük sondan kurtulabileceğini artık anlamışsındır. Çünkü planlarını gördüğün bu topaç boşlukta hareket edeceği için arzu ettiğim hıza ulaşır ve karşı hareketi gerçekleştirebilir. Bu sayede onun içindeki biri zamanda geçmişe yolculuk edebilir. Eski güzel günlere pek yakında kopacak olan kıyametten çok öncelere gidebilir. Ebrehe'nin anlattıklarını Bünyamin'in aklı almıyordu. Demek ki Teşkilat-ı İstihbarat-ı Hümayun'un adamları, Büyük Efendi hariç hiçbiri ne yaptıklarını bilmeksizin zamanda yolculuğu gerçekleştirmek için çalışıyorlardı. Karşı hareket hakkında anlatılanları makul görmesine rağmen delikanlı Ebrehe'nin bir el kimya düsturuna uygun olarak anlaşılmaz olanı daha da anlaşılmaz olanla açıklamakla kendisine bir oyun oynadığını düşünüyordu. Boşluğu sürtünmeyi engelleyip sonsuz hıza erişmek için aradığını söyleyen Büyük Efendi sonsuz hızı da karşı hareketin ön şartı olarak açıklamıştı. Karşı hareket ise anlatılanlara bakılırsa daha da anlaşılmaz olan bir şeyi geçmişe dönmeyi mümkün kılıyordu. Bütün bunlar Bünyamin'in zihnini zorlarken Ebrehe hala boşluğun maddesel bir şey olduğunu söyleyip duruyor. Dünyada ancak bir para büyüklüğünde olan bu ender maddenin maya olarak kullanılıp çoğaltılabileceğini ve topacın sonsuz ötesi hıza erişmesi için kullanılabileceğini söyleyip duruyordu. Çünkü aynalar cisimleri nasıl çoğaltıyorlarsa, aynaya parlaklık veren ve yedi asal cisimden biri olan Harisani sayesinde bir el kimya işlemiyle boşluğun da hacminin artırılabileceğini anlatıyordu. Bünyamin'in kafasının iyice karıştığını anlayan Ebrehe'nin memnunluğu yüzünden okunuyordu. Konuşmasını keserek evet dedi. Artık her şeyi biliyorsun. Bana sormak istediğin başka bir soru var mı? Zihni adeta duran Bünyamin kendini cendereye sıkışmış gibi hissediyordu. Sekteye uğrayan aklı ona artık herhangi bir çare gösteremediğinden umutsuzluğu adamakıllı artmıştı. Bununla birlikte yüreğinde dün geceden beri hissettiği tuhaf bir duygu vardı. Aglaya aklından çıkmıyordu. Ebrehe'ye ''Evet sana bir sorum var'' dedi. ''Dün satın aldığın iki esir kızdan biri hani şu Aglaya nerede?'' Ebrehe'nin suratı birdenbire asılıverdi. Ölüler ve Kahramanlar 1. Kurtubi'nin tezkiresinde Mağrib illerinden çıkıp geleceği bildirilen Hilye-i Şerif'i bütün alimlerce malum Mehdi'yi, kıyametin o 70 küsur alametinden birini, Deccal'ın bayrağı altında toplanan kafirler ve aklı çelinmişlerle savaşıp onları yenecek olan o kurtarıcıyı kehanet aynasının gösterdiğine göre hesap gününden bir yıl önce ve 7. dolunayda kente batı kapısından girecek olan o büyük infazcıyı bekleyen Ebrehe aşağılanmanın hem tadını çıkarıp hem de acısıyla kıvranırken Konstantiniye akıllara durgunluk veren bir haberle çalkalanıyordu. Korsanlar kalyonculara gözleri oyulup kulakları ve burnu kesilmiş bir adamın görüp duymadığı halde dört direkli gemilerin dümenine yapışarak onları kayalıklarla dolu en tehlikeli geçitlerden mercan yılanlarının oynaştığı en sığ sulardan geçirdiğini fısıldıyor. Kalyoncularsa rıhtım işçileri ve sırık hamallarına yine aynı adamın kör ve sağır olduğu halde gök kubbede dönen bütün yıldız ve gezegenlerin yerlerini kestirebildiğini, pusulasız gemilere kılavuzluk edip onları hazineler ve kana susamış vahşilerle dolu adalara haritaya bakmadan adeta ezbere götürebildiğini sır verircesine söylüyorlardı. Rıhtım işçileri ve hamallar bu efsaneyi dinler dinlemez meyhanelere koşup ayrıntıları mütalaa ettikten sonra kör ve sağır adamın hikayesini yine korsanlara anlatıp onları hayrete düşürüyorlardı. Kör olduğu halde günün hangi saati olursa olsun müşteri, zuhal, utarit, seretan, cevza, akrep ve diğer gök cisimlerinin yerini bilen ve sağır olduğu halde tayfaların isyan fısıltılarını, geminin karinasında oynayan bir çivinin sesini, düşman bir silahın horozunun tıkırtısını işiten bu adam, Galata meyhanelerinin vazgeçilmez sohbet konusu oluverdi. Hele hele Cezayir korsanları kadırga davulcularına, davulcular barkalonga dalgıçlarına, dalgıçlarsa pusula tamircilerine bu kör ve sağır kaşifin yeni kıtalar keşfede keşfede dünyanın ta öbür ucundan Konstantiniyye'ye doğru gelmekte olduğunu söyleyince kentte karınca kararınca karşılama hazırlıkları bile yapıldı. Maytapçılar maytap döküp fişekçiler fişek doldurdu. Misket ve Bozcaada şarapları mahzenlerden çıkarıldı. Kaşifin bilgisine arz edilmek üzere şüpheli pusulalar ve güvenilmez hazine haritaları raflardan indirildi. Emniyetli rotalar, meçhul topraklar, itimat telkin etmeyen maceralarla ilgili sorular bir gece önceden kağıtlara mum ışığında yazıldı. Sabah olduğunda Galata rıhtımında ahali kaşifi merakla beklemeye koyuldu. Öğle vakti olduğunda bekledikleri gemi hala gelmeyince en sabırsızlar çekip gittiler. Hava karardığı halde kaşifin gemisinden iz eser olmadığını gören daha azimlilerse akşam namazına yetişmek zorunda kaldılar. Sonunda en meraklılar da meyhanelerin açıldığını görerek yarenlerini aramaya koyuldukları vakit rıhtım bomboş kaldı. Konstantiniyye ahali ise camilerde yatsı namazını kılarken yüzlerce fırtınanın, sayısız isyanın, hadsiz hesapsız kurşunun ve mızrağın izini taşıyan kapkara bir gemi işte bu boş rıhtıma yanaştı. Gemiden sırtında çıkını ve üzerinde paçavralarla kör ve sağır bir adam indi. Efsanedeki gibi gözleri oyulmuş, burnu ve kulakları kesilmişti. Göz, dürbün ve usturlap olmadan yıldızları gören bu adam, kendisini güdecek birine ihtiyaç duymaksızın sanki görüyormuş gibi Galata sokaklarında yürümeye başladı. Yelkenci Hanı'nın bitişiğinde bir zamanlar oğlu Bünyamin'le oturduğu evden geriye kalan boş arsada bir süre durakladıktan sonra en yakın meyhaneye giriverdi. Talihin bir eseri olarak bir sihirbaz meyhanede gösteri yapıyordu. Sihirbaz gözleri bağlı olarak taburede otururken çırağı demkeşlerden aldığı çakmak, afyon kutusu, mangır, tesbih gibi envai çeşit nesneyi havaya kaldırıp ustasına elinde tuttuğu şeyin ne olduğunu soruyor, sihirbaz ise gözleri bağlı olduğu halde sorulara tek tek doğru cevabı yapıştırıveriyordu. Ehli keyif hayretler içinde kalmıştı. Fakat olanları izleyen kâşif işleri bozdu. Meyhanedeki herkese hitaben bunun sihir mihir olmadığını, çünkü hemen hemen herkesin cebinde taşıdığı tesbih, çakmak benzeri ıvır zıvırın sayısının taş çatlasa 15'i geçmediğini ve dikkat edilirse çırağın sihirbaza aynı soruyu 10-15 farklı şekilde sorduğunu söyledi. Kâşif'in dediğine bakılırsa çırak sihirbaza çakmak için bu ne diye sorarken tesbih için peki bu ne diyor? Eğer elinde tuttuğu eşya bir afyon kutusuysa öyleyse bunu bil bakalım diye soruyordu. Bununla birlikte meyhanedekiler bu numarayı değil de adının Uzun İhsan Efendi olduğunu söyleyen kör ve sağır adamın böyle bir şeyi nasıl olup da görüp sezebildiğine şaştılar. Üstelik adam utanmadan aslında görüp işitmediğini, meselenin sanıldığından bambaşka olduğunu ikide bir söylüyor, demkeşleri meraktan kudurtuyordu. Ehli keyif Uzun İhsan Efendi'yi sıkıştırıp ağzını aradığında adamın anlattıkları karşısında afalladılar. Bu kör ve sağır adam görüp işitmemesine rağmen olan biten her şeyi bildiğini, çünkü her şeyin yani bu sihirbazla çırağının, meyhanede içilen şarabın ve bu şarapla sarhoş olan herkesin, bütün Galata'nın, içindeki herkesle birlikte bütün Konstantiniyye'nin, hatta bütün dünyanın sadece ve sadece zihninin bir ürünü olduğunu söylüyordu. Ona göre gerek bu meyhane, gerekse burada atılan kahkahalar onun zihnindeki düşüncelerden ibaretti. Eğer Uzun İhsan Efendi söz gelimi müşterilere şarap dağıtan meyhaneciyi düşünmekten vazgeçerse Allah korusun adamcağız yok oluverecekti. Meyhaneci, sihirbaz, Galata ve Konstantiniyye vardı. Çünkü Uzun İhsan Efendi onları düşünüyordu. İşte bu da rendekarın en büyük hatasını ortaya çıkarıyordu. Düşünüyor olması Uzun İhsan Efendi'nin değil, onun düşüncelerinden ibaret olan bu dünyanın varlığının delili sayılmalıydı.